Hattaboğlu Ömer'i o hızlı ve öfke dolu yürüyüşten alıkoyacak hiçbir şey olamazdı. Ne geçtiği meyhane kapılarının önlerinde kur yapan genç kızlar, ne avlularda düzenlenen öykü meclisleri, ne de eğlence sesleriyle dolu evlerden yükselen def sesleri, bunlardan hiçbiri Ömer'i durduramazdı. O, Hamza'nın Hişamoğlu Cehil'e yaptıklarını duymuş ve Hamza'nın Ebu Cehil'i böyle tartaklamasından ve Ebu Cehil'in ona karşı hiçbir şey yapamamasından dolayı şaşkınlığa düşmüştü. Hamza'dan zaten korkan Kureyş büyüklerinin korkusu bundan sonra daha da artabilirdi. Kureyş'in en yiğit ve cengaver silahşörlerinden biri böyle saf dışı edildikten sonra Muhammed'in taraftarları daha da güçlenecek, Hamza'nın da aralarında olması morallerini daha da yükseltebilecekti. Ömer hemen evine gitti ve çarpışma için gerekli silahlarını ve zırhlarını giydi. Ardından Erkam'ın evine doğru yola çıktı. Korkmadan eve dalacak ve Hamza'nın gözleri önünde Muhammed'i öldürecekti. Böylece hem Mekke'yi rahatlatacak hem de kendisi rahat edecekti. İki eski arkadaşının karşı karşıya gelecekleri tarihi an gelip çatmıştı. Abdülmuttalip oğlu Hamza ve Hattab oğlu Ömer. Ey Kasım'ın babası, neden böyle bir işe giriştin? Halbuki seni ne de çok sever ve değer verirdik. Niçin arkadaşları birbirine kılıç çekmeye sevk eden bu yeni inanç sistemiyle bize cephe aldın ey Abdullah'ın oğlu? Neden birliğimizi bozup kardeşleri birbirine düşürdün? Köle ve fahişeleri neden bize karşı kışkırttın? Peki ya sen ey Hamza, bir zamanlar çok iyi bir arkadaşın olan Ebu Cehil'e bunu nasıl reva gördün? Biz üçümüz ve Velid oğlu Halid değil miydik? Kureyş'in şanını bütün kabileler arasında yükselten biz değil miydik? Mekke toprağı bizim için en değerli toprak değil miydi? Arap kabileleri bizim gibi silahşörleri olduğu için Kureyş'i kıskanmaz mıydı? Bizden biri tek başına onlardan bir bölüğe denk değil miydik? Türlü sıkıntılara birlikte dalan bizler nasıl olur da birbirimize şimdi silah çekiyorduk? Şu şehri güvenli bir belde yapan, onu neşe ve istekle dolduran ve bütün Arapların yol göstericisi yapan yine biz değil miydik? Bütün bunları ellerimizde yapmadık mı ey Hamza? Seni arkadaşlarından ayrı düşündüren şey nedir? Muhammed'in getirdiği yeni hükümlerle ilgilenmeye ne zaman başladın sen? Ve sen ey Kasım'ın babası, tam olarak ne yapmak istiyorsun? İşçiler, köleler, yoksullar ve kadınların kafalarını karıştırıp zenginlerin mallarında hakları olduğunu söyledin. Getirdiğin dinin haccı ve Kabe'nin tavafını ortadan kaldırmayacağını söyleyerek tacirlerin de akıllarını çeliyorsun. Sana göre hacılar Kabe'nin putlarına değil senin tanrına tapacaklarmış. Pazarlar, merasimler yine yapılacakmış ama günah işlenmesine izin vermeyecekmişsin. Gerçi ben de bir gün senin getirdiklerini dinlerken hafifçe etkilenmiş ama hemen aklımı başıma toparlayarak meyhaneye gitmiştim. Nesin sen? Bir büyücü mü? Ne zaman öğrendin büyücülüğü? Sana inanan zenginler sayıca az olmalarına rağmen davetin uğruna paralarını cömertçe dağıtıyorlar. Bu ne garip bir durum. Sanki birbirleriyle rekabet halindeler. Ebu Bekir 6 köle ve cariyeyi kurtardı. Avf oğlu Abdurrahman gidip 30 tanesini özgürlüğe kavuşturdu. Kureyş'in zarar vermesinden korktuğun arkadaşlarına, kralının adil bir insan olduğu ve kimseye zulmetmediği bilinen Habeşistan'a hicret etmelerine tavsiye ettin. Önce zayıf insanlar hicret ediyor. Onları Mesud oğlu Abdullah, Affan oğlu Osman ve hanımı, Avvam oğlu Zübeyir, Ebu Talip oğlu Cafer ve hanımı, Af oğlu Abdurrahman gibi varlıklı insanlar takip ediyor. Hiçbiri de geride bıraktıkları ticaretin ne olacağına, servetlerinin büyüyüp küçüleceğine bakmıyorlar ve bunu dert edinmiyorlardı. Hangi büyüyle bu kalpleri etkiliyorsun ey Kasım'ın babası? Bir sabah içimizden biri Mekke'nin tamamen boşaldığını görebilir. sahip olduğu her şeyi harcar da bir arkadaş bulamaz. Sana uyduğundan beri Ebu Bekir'in öykü anlatmasını yasakladın. O artık geçmiş kavimlerin başlarına gelenleri anlatmaz oldu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de Hamza sana uydu. Hamza'nın eşlik etmediği o gece eğlenceleri ne kadar da yavan oluyordu. Hamza'nın saflarında yer almadığı Kureyş ordusu düşmanları önünde ne kadar da zayıf duracaktı. Ey Kasım'ın babası, sevdiği toprakları terk ederek Habeşistan'a hicret eden, yakınlarını bırakarak orada gurbette yaşayan o insanlar için yüreğin hiç mi sızlamıyor? Senin ciğerparen Osman'ın eşi Rukiye de oralara gitmedi mi? Görünen o ki ey Kasım'ın babası, şu yeni dinle geldiğinden beri şehrimizi kasıp kavuran bu fitne ve çekilen ayrılık acılarının dinmesinin tek yolu var. Seni ortadan kaldırmak. Böylece hem Kureyş'i hem de kendimi rahatlatmış olacağım. Ömer işte bu duygularla evinin kapısına varmak üzereydi ki kendi cariyesinin eşyalarını kapının önüne yığmış olduğunu gördü. Kadıncağız oğlunu bekliyordu. Onunla birlikte Habeşistan'a giderek ikinci kafileye katılacaktı. Yaşlı başlı iyi bir kadıncağızdı. Ömer onu çok sever ve ona iyi davranırdı. Muhammed'in davetine inandığından bu yana ona eziyet etmeye başlamıştı. Kadıncağız Ömer'in geldiğini görünce kendisine bir şey yapmasından korkarak eşyalarının arkasına gizlendi. Nefesini zor tutuyordu. Zavallının kalbi hızla çarpıyordu. Oysa Ömer onu görmüştü. Yanına geldi ve "Yolculuk mu var ey Abdullah'ın anası?" dedi. Ömer'in sesinde kadının uzun zamandan beri duymaya alışık olmadığı tehditkar bir hava yoktu. Kadıncağız cevap verdi. "Evet, Allah'a yemin ederim ki bize çok acı çektirdiniz. Bizi çok ezdiniz. Allah'ın geniş ağzına bir çıkalım hele. Belki bir kurtuluş yolu bulabiliriz." Ömer bir an sustu. İşte yaşlı cariyesi de Mekke'yi terk ediyordu. Oysa ona ne kadar da alışmıştı. Önceleri çok sevdiği halde Muhammed'e inandıktan sonra onu ezmişti. Bir yanda her şey bitiverecekti. Bir anda her şey bitiverecekti. Zavallı yaşlı kadının hiç tanımadığı topraklarda yaşamak için hazırladığı eşyaların arkasında Ömer'e bakışı ve Ömer'in de ona bakışı Ömer'i biraz daha mahzunlaştırdı. Titrek bir sesle "Allah yoldaşınız olsun" dedi. Kadın Ömer'in bu inceliği karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Mekke'ye son bir defa daha bakarken oğluna bunları anlattı. "Ah Ömer, senin eski halini bildiğimiz için senin bu yeni halin bizi de üzdü." Oğlu meçhule doğru uzanan yola derin derin bakarak şöyle dedi. "Onun Müslüman olacağını mı umuyorsun? O gördüğün adam Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça İslam'a girmez." Ömer ise evinde kılıcını kuşandıktan sonra hırsla sokağa çıktı. Safa'daki Erkam'ın evine doğru gidiyordu. Orada Muhammed'i bulacak ve başta Hamza olmak üzere Muhammed'i bütün taraftarlarının gözünün önünde onları öldürecekti. Varsın Hamza onu öldürdükten sonra kendisiyle düello etsindi. Ya o Hamza'yı öldürür ya da Hamza onu öldürürdü. Ömer bunları bile düşünmek istemiyordu. Önemli olan Abdullah oğlu Muhammed'i öldürmesiydi. Yolda hala Muhammed'in yaptıklarını düşünüyordu. Yüreği belirsiz bir acıyla sızlıyordu. Yaşlı cariyesinin hali, Mekke'yi terk eden diğer insanların yüzleriyle birbirine karışıyordu. Garip ve hazin bir duygu boğazına takılıp kalmıştı. Tıpkı ansızın boğaza takılan bir kılçık gibi. Yolda bir arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı kılıcını kuşanmış vaziyette nereye gittiğini sordu. Ömer şöyle cevap verdi. "Şu yeni dinle ortaya çıkan Muhammed'i temizlemeye gidiyorum." "Bu ne biçim biri? Kureyş'i birbirine düşürür ve tanrılarını tanımaz. Artık onu öldürmekten başka bir çıkar yol kalmadı." Arkadaşı ona şöyle dedi. "Nefsin seni aldatmış ey Ömer. Abdümenaf oğullarının seni başıboş bırakacaklarını mı zannediyorsun? Hem önce kendi ailene baksan ve onların durumunu düzeltsen daha iyi olmaz mı? Ömer kızgın bir şekilde bağırdı. Aileme ne olmuş? Arkadaşı ekledi. Yeğenin Amr oğlu Zeyd'in oğlu Said ve kız kardeşin Fatıma da Muhammed'e uydular. Önce onlarla ilgilenmen gerekmez mi? Ömer öfkeyle kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Amr oğlu Zeyd'in oğluna, babası Hattab oğlu Zeyd'e yapacaklarını yaptı. Bir zamanların hakikat arayıcısı Amr oğlu Zeyd'in oğlu Said de bugün Muhammed'e tabi olmuştu. Kız kardeşiyle kocası Said'in evine geldiğinde kapıyı vurmak üzereyken içeriden bazı seslerin geldiğini duydu. Yabancı biri çok garip bir şeyler okuyordu. O okudukça kız kardeşi Fatıma ile kocası Said de tekrarlıyorlardı. Taha, sana bu Kur'an'ı acı çekesin diye değil, kalplerinde korku olanlara bir hatırlatma olması için indirdik. Ömer, içeridekilerin okuması bitinceye kadar bekledi. Sonra kapıyı şiddetle çaldı. İçeridekiler gelenin Ömer olduğunu hissedince, yabancı adam hemen bir yere gizlendi. Fatıma da ayet yazılı sayfayı elbisesinin altına soktu. Bu arada Said kapıyı açtı. Ömer içeri girer girmez çok öfkeli bir sesle kız kardeşine, "Duyduğum o inilti neydi?" diye sordu. Kız kardeşiyle kocası, "Bir şey duymuş olamazsın," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ömer kükredi. "Evet, sizin Muhammed'e uyduğunuzu öğrendim." Ardından kılıcının kabzasıyla Said'in başına vurdu. Kanlar akmaya başladı. Fatıma hemen kocasının önüne geçti. Ömer onun da başına vurdu ve eli kız kardeşinin de kanına bulandı. Ne oluyordu ey Ömer? Ellerin nasıl kız kardeşinin kanına bulanıyordu? Dünyada en çok sevdiğin varlığın, gün olup şefkatli bir ağabey, gün olup yumuşak bir baba olduğun o genç kızın kanı, bugün senin ellerinde ne arıyordu? O güne kadar bir kez dahi ağabeyine karşı çıkmamış o kadın, birdenbire yerden fırlayarak Ömer'in suratına şöyle haykırdı. Evet, biz de Muhammed'in dinine girdik, istediğini yap. Görülen oydu ki, kız kardeşi de her şeye hazırdı. Hatta ölüme bile. Kollarını yanlara doğru açarak Ömer'in darbesine hazırlandı. Ömer birden çöküverdi. Kız kardeşine duyduğu sevgi ve şefkat öfkesine galip gelmişti. Onun ve yerde yatan yeğeninin başlarından akan kanlara uzun uzun baktı. Sonra kız kardeşinden okudukları sayfayı kendisine vermesini istedi. Muhammed'e indirilene o da bakmak istiyordu. Ama kız kardeşi sayfayı ona vermedi. Çünkü dedi sen kirlisin. Hayret! Bu zayıf kadın kendisiyle nasıl da böyle konuşabiliyor, neyine güvenerek böyle söylüyordu. Ömer kalktı ve abdest aldı. Sonra sayfayı yırtmayacağına dair yemin edip aldı ve okumaya başladı. Büyük bölümünü okuduktan sonra kız kardeşine geri verirken şöyle dedi. Ne güzel bir söz bu, ne kadar da değerli bir söz. Odada gizlenen yabancı, Ömer'in Kur'an hakkında söylediklerini duyunca yerinden çıktı ve şöyle dedi. Ey Ömer, Allah'tan Muhammed'in duasına seni mazhar kılmasını dilemiştim. Çünkü Allah Resulü dün şöyle diyordu. Allah'ım, İslam'ı iki Ömer'den biriyle destekle. Ebu Cehil Hişam oğlu Amr veya Hattab oğlu Ömer. Allah seni seçti ey Ömer. Ömer hemen oradan ayrıldı ve Safa tepesindeki Erkam'ın evine gitti. Kapıyı hızlı ve istekli bir şekilde çaldı. Kapalı kapının üzerindeki delikten gelenin kim olduğuna bakan kişi bir anda korkarak geri çekildi. Hattab oğlu Ömer kılıcını kuşanmış vaziyette. Bunun üzerine Hamza Muhammed'e dönerek girmesine izin ver. Eğer iyilik için gelmişse ona fazlasıyla veririz. Kötülük için gelmişse onu kendi kılıcıyla öldürürüz dedi. Hamza bunu söyledikten sonra eliyle kılıcının kabzasını sıkıca tuttu ve yakın arkadaşı Ömer'le çarpışmaya hazırlandı. Ama Muhammed içten içe Ömer'i kendisi teslim almak istiyordu. Bugünden sonra artık gücüne güvenerek böbürlenemeyecekti. Ebu Cehil'i Hamza ezmişti, Ömer'i Muhammed ezecekti. Ömer içeri girer girmez Muhammed ayağa kalktı ve onu boynundan tutarak kendine doğru çekti. Öyle sert çekmişti ki Ömer şaşırdı. Muhammed ona şöyle dedi. Neden geldin ey Hattab'ın oğlu? Allah'a yemin ederim ki başına bir bela gelinceye kadar vazgeçmeyecek gibi görünüyorsun. Ömer kısık bir sesle cevap verdi. Ya Resulallah. Salondaki herkes şaşkındı. Ömer sözünü tamamladı. Allah'a ve sana inandığımı ilan etmek için buraya geldim. Muhammed'in ağzından sevinçli bir dua sesi yükseldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onun ardından da Hamza tekbir getirdi. Muhammed eliyle onun yüreğini sıvazlıyor ve eşsiz bir sevinçle Ömer için dua ediyordu. Erkam'ın evi çığlıklarla dolmuştu. Herkes büyük bir sevinç içindeydi. Kureyş'in iki cesur silahşörü Hamza ve Ömer aynı gün onlara katılıyorlardı. Artık bu ikisi sayesinde ezilmeyecek, saldırılara maruz kalmayacaklardı. Ömer bir süre sonra oradan ayrıldı. Evine doğru giderken yolda Ebu Cehil'in evine uğradı ve kapıyı çaldı. Kapıyı Ebu Cehil açtı ve ona, "Hoş geldin kız kardeşimin oğlu, bu saatte seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Ömer cevap verdi, "Muhammed'in tebliğ ettiği dine inandığımı haber vermek için geldim." Ebu Cehil, "Allah seni de getirdiğin haberi de kahretsin." diyerek kapıyı Ömer'in suratına çarptı. Ömer, o gece Mekke'de ulaşabildiği herkese Müslüman olduğunun haberini verdi. Ertesi gün Muhammed, Mekke sokaklarında sağına Hamza'yı, soluna Ömer'i almış vaziyette yürüyordu. Halk dehşet içinde onlara bakıyordu. Ömer yalnız kaldığında tek başına Kabe'ye gitti ve orada bulunanlara Muhammed'e inandığını ilan etti. Onlar da hep birlikte Ömer'in üzerine yürüdüler. Güneş batıncaya kadar onlarla vuruştu. Hamza ve Ömer yeni dine sahip oldukları bütün güçle ve derin bir istekle sarılmışlardı. Onları kötülemek isteyen bazı kişiler, bu ikisinin artık eskisi gibi cesur olmadıklarını, insanları gizli güçlere teslim olmaya çağıran esaslara boyun eğdiklerini yaymaya başladılar. Bu dine inananlar, zavallıların yoluna girerek dünyevi şeylerden el etek çekiyorlardı. Hamza ve Ömer sürekli okuyor ve kalplerini yeni din hakkında daha tatmin etmek üzere okumaya çalışıyorlardı. Sürekli soru soruyorlardı. Yeni din, insanların kaderlerini Kabe'nin putlarına teslim etmelerine izin vermiyordu. Herkes tek bir ilaha yönelmeliydi. Dünya hayatında herkes yaptıklarından sorumlu olacaktı. İstediği yolu seçmede ve dilediği gibi davranmada özgür olan insan, bunun karşılığında mutlaka Rabbinden karşılığını görecekti. Öyleyse bu, teslim olmak değil, İslam olmaktı. Müslüman olmaktı ve özgür olmaktı. Bu dinin insanlara kılıçlarını bırakmalarını emretmesi doğru olmazdı. Aksine o, adalet, insan onurunu ve hayat hakkını savunmak için kılıca sarılmaya teşvik ediyordu. İnsanlar zulme uğrayanlara yardım etmeli, akrabalarına iyilik etmeli ve dünyanın nimetlerinden de yararlanmalıydılar. Güzel elbiseler giymeli, kadınlarla evlenmeliydiler. Ama bunların hepsinde ölçülü olmalı ve haddi aşmamalıydılar. Bu İslam, Mekke'nin bel kemiği olan ve servetlerin artmasını sağlayan ticareti de yasaklamıyordu. Ona göre alışveriş helaldi. Menfaate karşılık menfaatte hiçbir mahzur yoktu. Ama ihtiyaç sahiplerinin bu durumunu istismar ederek kendi alın teriyle değil bu insanların alın teriyle geçinmelerine dayanan faizi bu din haram kılıyordu. İslam kazancın yanına ek değerler koyuyordu. Sevgi, kardeşlik, birlik ve yardımlaşma. İnsan hayatı üst üste yığılan mallardan ibaret değildi. Sevgi hazineleri altın ve gümüş hazinelerinden çok daha değerliydi. İslam ölçü ve tartıda adalete, yapılan işin sevilmesine çağrıda bulunuyordu. İnsan, nasıl kazandığını kimsenin bilmediği malıyla değil, yaptığı güzel işlerle yücelenebildiğini belirtiyordu. Güzel işler, kadın erkek bütün insanların en büyük değerleriydi. İnsanların değerlerini belirleyen Mekke sarraflarındaki mal varlıkları değil, bu tür işleriydi. İktidar sahibi kimselerle ilişkileri de hiçbir şey ifade etmezdi. İktidar, sadece putların razı oldukları belli bir zümreye mahsus olamazdı. İktidara geçecek kimseler, halkın çoğunluğunun memnun olduğu kişiler olmalıydılar. Bu İslam, insanları aralarındaki kavgaları bırakmaya çağırıyordu. İnsanlar bir araya gelerek kardeş mi olmalı, ayrılıp zayıflamamalıydılar. Kureyş ileri gelenleri büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Ebu Bekir'i kaybedeli hayli zaman olmuştu. Şimdi de Ömer kendilerine kafa tutuyordu. Hamza ile el ele verip Muhammed'in İslam'ına tabi oluyorlardı. İslam'a giren her varlıklı kişi zaman kaybetmeden Müslüman köle ve cariyelerden bir bölümünü satın alarak azat ediyorlardı. Azat edildikten sonra özgür olan bu insanlar da Mekke büyüklerine dil uzatıyor ve kendilerinin onlardan daha üstün olduklarını, çünkü yeni dine tabi olduklarını söylüyorlardı. İddialarına göre insanların konumunu belirleyen sadece güzel işleri, yani amelleriydi. Müslümanlardan bir kısmı da Habeşistan'a hicret etmişti. Bunların sayısı başta 8 iken şimdi 80'e ulaşmıştı. Hepsi de Habeşistan kralının güzel konukseverliğiyle karşılaşmışlardı. Kureyş, kendisiyle ortak çıkarla olan bu devlete elçiler göndererek Müslümanlar konusunda kralı uyarmış ama kral onlara kulak asmamıştı. Elçiler, oradaki Müslümanlar karşısında düştükleri durumun etkisiyle Mekke'de utanç içinde dolaşıyorlardı. Elçiler, oradaki Müslümanlar karşısında düştükleri durumun etkisiyle büyük bir utanç içinde Mekke'ye dönmüşlerdi. Kureyş, Habeş kralı Necaşi'ye elçi olarak As oğlu Amr'la İbni Velid'i göndermişti. İbni Velid bir zamanlar Kureyş'in Ebu Talif'e teklif ettikleri o yakışıklı ve akıllı gençti. As oğlu Amr'ın yanında yola çıkmadan çok az bir süre önce gerdeğe girdiği eşi de vardı. Bu genç kadın öyle güzel ve çekiciydi ki Amr ondan ayrı kalmaya tahammül edememişti. Genç kadın yolda İbni Velid'i görünce ona tutulmuş ve onunla sohbet ederek bir gece Amr'ın yatağını terk etmiş ve kendisini İbni Velid'in koynuna atmıştı. Kadın ikisiyle de yaşama şartını kabul ettirinceye kadar Amr'ın yanına dönmemişti. Bu rezaletin haberleri hem muhacirlere hem de Necaşi'ye elçilerden çok önce ulaştı. Amr'ın hiçbir hilesi Necaşi'yi ikna etmeyi başaramamıştı. Kureyş elçileri elleri boş bir vaziyette Mekke'ye dönerken Necaşi'nin muhacirlere olan ikramı da artarak devam etti. Kureyş Müslümanları ise Amr'la alay ederek sadece İslam'ın hanımını ve kendisini böyle bir günah ve zilletten uzak tutabileceğini söylediler. Müslümanlar artık pazarlara çıkıyor ve Muhammed'e indirilen ayetleri açık açık okuyorlardı. Düşmanlarıyla tartışıyor ve sürekli artan sayılarından Hamza ve Ömer'den cesaret alıyorlardı. Kureyş en sonunda Muhammed'le uzlaşmaya karar verdi. Onu da şehri yöneten meclise alarak bu işe son verebileceklerini düşündüler. Belki başkanları olursa sesini kesebilir ve bozmaya çalıştığı düzeni tamamen alt üst etmezdi. Uzlaşmaktan başka çıkar yol yoktu ve ona elçi gönderdiler. Muhammed Kureyşlilerin çağırdıkları yere sevinçle gitti. Hamza'nın ardından Ömer'in İslam'a girmeleri belki onları da tamamen ikna etmiş olabilirdi. Kureyş ileri gelenlerin hepsi bir aradaydılar. Hişam oğlu Ebu Cehil, Hab oğlu Ebu Sufyan, Ebu Leheb, Rebiya oğlu Utbe, Muğire oğlu Velid, Halef oğlu Ümeyye ve diğerleri. Sözcüleri kalkarak şöyle dedi. Bize ulaşan bilgiye göre sana Yemame'den Müseyleme adında biri öğretiyormuş bu bildiklerini. Ve onun adı da Rahman'mış. Rahman adıyla bilinen bir adammış. Şunu bil ki Kureyş Yemameli bir adama asla inanmayacak. Muhammed'in yüzü bir anda kararıverdi. Kendisini bunu böyle söylemek için mi çağırmışlardı? Ama meclistekilerden biri Muhammed'in rahatsızlığını fark etmişti. Uzlaşma ortamının bir anda bozulmasından korktuğu için hemen şunları ekledi. Ey Kasım'ın babası! Senin gösterdiğin bu inat bizim ağrımıza gidiyor. Biz Araplar arasında kavmine senin getirdiğin gibi bir şey getiren birisini daha önce duymadık. Sen atalarımızı kötüleyip dinimizi ve tanrılarımızı kınadın. Birliğimizi darmadağın ettin. Yapmadığın çirkin bir şey kalmadı. Bu işe neden kalkıştın? Eğer mal peşindeysen söyle de kendi aramızda toplayacağımız mallarla seni zenginimiz yapalım. Yok, eğer şan ve şöhret istiyorsan söyle seni başkanımız yapalım. Eğer krallık istiyorsan gel seni başımıza kral yapalım. Muhammed bir süre dalgın dalgın düşündü. Kavmi onu bunları söylemek için mi çağırmıştı? Oysa buraya gelirken ne kadar da sevinçliydi. Onlara şu cevabı verdi. Hakkımda söylediklerinizin hiçbiri benim için geçerli değildir. Ben ne mallarınız, ne şan, şeref, ne de başınıza kral olmak için geldim. Yüce Allah beni sizlere elçi olarak gönderdi. Eğer size getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve dünyalıklarınızdan daha iyidir. Eğer reddederseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar ben size karşı sabırlı olacağım. Kasım'ın babası onlara inandığı Allah'ı, ahireti, Allah'ın emir ve hükümlerini anlatmaya devam etti. Ya sonra? İçlerinden biri kendi tanrılarına sövmemesini, o zaman kendilerinin de onun tanrısına sövmeyeceklerini söyledi. Peki Kureyş topluluğu, dilediğiniz gibi olsun, bundan sonra sizin tanrılarınıza sövülmeyecek. Ama siz de bizim tanrımıza sövmeyin. Onun bu yaklaşımı Kureyşlerden birine şöyle bir teklif yapma cesaretini de vermişti. Gel bu işi paylaşalım. Eğer bizim taptığımız senin taptığından daha iyiyse sen bizimkine tap. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha iyiyse biz de ondan nasibimizi almış olalım. Kısaca sen bizim tanrılarımıza tap ve itaat et, biz de senin tanrına tapıp itaat edelim. Ama hayır, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptıklarıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Hile sökmemişti. Kureyş, Muhammed'in tebliğ ettiği bu İslam iyice yerleşmeden tedbir alması gerektiğini düşünmeye başladı. Mekke dışındaki kabileler de yavaş yavaş meseleyi duymaya başlamışlardı. Kabe'nin putları sağladıkları bunca gelir ve kazançla birlikte artık yerle bir mi olacaktı? Müslümanların sayısı her geçen gün artıyordu. Köleler Muhammed'in zengin arkadaşlarına güvenerek kafa tutuyorlardı. İşlerinden birine işkence edilmeye başlayınca Muhammed'e inanan zenginlerden biri geliyor ve onu satın alarak özgür bırakıyordu. Özgürlüğü verilenlerin sayıları yüzlerceydi. Yarın sayıları binleri bulabilir ve ellerine geçirecekleri silahlarla bir devrim yapabilirlerdi. Hamza ve Ömer'in İslam'a girmelerinden sonra Kureyş silahşörleri arasında halkın çekindiği sadece 3 kişi kalmıştı. Velid oğlu Halid, Ebu Cehil ve Hişam oğlu Amr. Muhammed ve ona inananları ezmek için başka bir yol bulunmalıydı. Ebu Talip onlara hiç yardımcı olmamıştı. O hala ısrarlı bir şekilde yeğenini himaye etmeye devam ediyordu. Hamza ve Ömer'in aralarına katılmasından sonra Müslümanlar da sokaklarda hiç çekinmeden yürümeye başlamışlardı. Muhammed'e indirilen ayetleri açık açık okuyorlardı. Ama bütün bunların sorumlusu Haşimoğullarıydı. Eğer onlar Muhammed'in önüne çıksalardı, o bu kadar ileri gidemezdi. Öyleyse bütün Kureyş ileri gelenleri Haşimoğullarını boykot etmeliydi. Ticaretleri iyice çökmeli ve açlıktan ölecek hale gelmeliydiler. Belki o zaman, işte o zaman Muhammed'i tek başına bırakabilirlerdi. Aralarında Ebu Leheb'in de bulunduğu Kureyş ileri gelenleri bir toplantı yaparak boykot kararını belgeye döktüler ve bu belgeyi Kabe'nin duvarına astılar. Haşimoğullarından kız alıp vermek, onlara mal satmak ve onlardan mal almak artık yasaktı. Bu belge bütün Haşimoğullarını kızdırdı. Hepsi de Ebu Talib'in ve Hamza'nın yanında yer alarak Muhammed'in davetini desteklediler. Ona inanmayanlar bile sırf bu protesto kararı için onun da yanında yer almaya başladılar. Ona inanmayanlar bile sırf bu kararı protesto etmek için onun yanında yer aldılar. Kureyş yönetiminin Haşimoğullarına karşı aldığı ambargo kararı bütün Haşimoğullarını harekete geçirmişti. Kureyş yönetimi askeri birliklerinin de yardımıyla ambargoyu uygulamaya başladı. Yönetimde yer alan kişiler bile kararın uygulanmasına bizzat nezaret ediyorlardı. Nitekim taşıdığı buğday ve yiyecekleri halası Hatice'ye götürmek isteyen bir çocuk yolda Ebu Cehil'le karşılaşmıştı. Ebu Cehil çocuğu döverek bunları Hatice'ye götürmesini engellemiş ve Muhammed'in evine ekmek girmesine kesinlikle izin vermeyeceğine dair yemin etmişti. Yolda karşılaştığı bir adam Ebu Cehil'e çocuğun halasına ekmek götürmesine nasıl engel olursun diyerek çocuğu bırakmasını istedi. Ebu Cehil bırakmayınca birbirlerine girdiler. Çevredekiler ayırmasa ikisinden biri mutlaka ölürdü. Yapılanlar yetmiyormuş gibi şimdi de evin ve yakınların tam bir açlık kuşatmasıyla sarıldı. Ve kurbanlardan birinin cesedi üzerine konan az bir gıda dışında kimse yiyecek bir şey bulamıyordu. Ama her şeye rağmen Allah'ın ayetlerini haykırmaya devam etmeliydiler. Allah'ın ayetleri Mekke sokaklarında daha önce olmadığı gibi daha yüksek bir sesle yankılanmalıydı. Ey Muhammed! Aydınlık sözlerin bir gün çevrenize dikilen demirleri muhakkak eritecektir. Haydi şimdi düşmanlarını lanetle. Daha önce lanetlemediğin kadar lanetle ve sabredenleri müjdele.